Ayrım 6, Bülbül'ün 40 Şarkısı, İskender Pala, Sayfa 87. 571-575. Kutlu Bebeğin Süt Annesi Halime Hatun. Sağdoğulları yurdunda bir yetim ve bereketlenen hayat. Küçük Muhammed'in göğsünün melekler tarafından yarılması. Kahinin korkunç teklifi. Yetimin annesine teslimi. Halime, canım Muhammed'im, seni unutmayacağım, sakın sen de beni unutma. Gönül aşkınla zar-ı müpteladır ya Resulallah, yolunda baş ile canım fedadır ya Resulallah. Gönüller senin aşkınla inleyen birer tutkundur ey Allah'ın elçisi. O halde yolunda başım ve canım feda olsun. Balat, Halime için. İki kadının, iki annenin vedalaşması gök kubbenin altında hiç bu kadar hazin ve içten olmamıştı. Birbirlerini özleyeceklerini, birbirlerinden haber almak isteyeceklerini bilerek ve yeniden görüşmenin uzak ihtimali olduğunu düşünerek göz göze gelmek, sonra başlarını yere eğmek ve aralarında duran biricik yavrudan ellerini çekemeden öylece beklemek. Bir inciye, iki sadef, bir cevhere, iki maden. Birbirlerinin yerine yaşamışlardı ve 4 yıldır birinin kucağında vuslat gülü açarken diğerinin bağrına hasret dikeni batmış, birinin yüreğindeki sızı diğerininkinde mutluluğa dönüşmüştü. Şimdi gül alıp gül satma, belki gülü gül ile tartma vaktiydi. Hasretle vuslat iki yüreğe durmuş, yeniden birbirlerinin yerine geçmek üzere heyecanla bekliyorlardı. Hasreti çeken gülü bağrına basıp koklayacak, ayrılığın dikenleriyle bağrında açılan çiziklere derman vurmaya başlayacaktı. Öyle bir gül idi ki yanındaki de özlüyordu, uzağındaki de. Kokusunu alan da mest düşüyordu, hasretini duyan da. Gülün adı Muhammed, varlığı âb-ı hayatın pınarıydı. Ve Amine ile Halime 4. defadır âb-ı hayat özlemiyle buluşuyorlardı. İlk karşılaştıkları zamanı hatırlıyordum. Dün gibiydi. Taif yaylarında kuraklık ve kıtlık başlayınca Havazinliler Mekke'ye bir ay erken varmaya karar vermişler. Bebekli kadınlar da hep olduğu gibi emzirmek üzere alacakları Mekkeli çocuklara umut bağlayarak kervana katılmışlardı. Geçimlerine katkı olsun diye senede 2 mevsim bu yolculuğa çıkar. Bu vesileyle Kabe'yi tavaf edip putlarından münacatta bulunur. Zenginlerden birinin bebeğini kapabilmek için ilahlarına yalvarırlardı. Mekkeli taze annelere gelince onlar sırf yaylanın sağlıklı havasında gürbüz büyüsün diye yeni doğan bebeklerin hasretine razı olarak çölden gelecek süt annelerinin yolunu gözlerlerdi. Bilirlerdi ki çöl demek bebeğin ciğerlerine temiz hava, diline fasih bir konuşma, ruhuna özgürlüktür. Bilirlerdi ki çölde bir bebek boşluğun efendisi olarak büyür, zamanın hükmü altına girmez. Şehri esir alan dün, bugün, yarın gibi kavramlar çölde göçer veya gezerken geçersiz kalırdı. Şehir tembellik ve uyuşukluk, çöl ise uyanıklık ve çeviklik yeriydi. Şehir Kabil'e bedel ödeten bir çürümeyi, çöl ise Habil'in safiyet ve berraklığını taşırdı. Çöldeki bir anneden süt emen bir bebek, sütle birlikte annesinin bütün özelliklerini emerdi. Gel gelelim o yıl kuraklık ve kıtlık yüzünden her iki tarafın da pazarına kesat düşmüştü. O günü hatırlıyor musun diye sordu Halime, dolan gözlerini Amine'den kaçırarak. Ondan birkaç yaş büyük olmasının buyurganlığı değildi sesindeki titreyiş. Hayır, bir ayrılık anının hüznündendi ve onun hangi gün diye sormasını beklemeden devam etti. Hani yavruma bir ziyan erişirse yaşayamam demiştin. İşte şimdi onu sana ziyansız zararsız getirdim. Halime başını yere eğdi. Amine bir anneydi. Elbette onun hislerini anlıyordu. Yutkundu. Bir şeyler söylemesi gerektiğini düşündü. Ama söze devam eden Halime oldu. Üstelik boynuna sarılarak. Ancak Amine, bilesin ki yavruma bir ziyan erişirse yaşayamam. Hayret ki hayret. Süt anneden kan anneyeydi bu tembih ve iki anne boşanıveren gözyaşları görünmesin diye birbirlerinin omzunda ağlıyorlardı. Kan ile süt, hüzün ile sevinç, hasret ile vuslat kucaklaşmış ayrışamıyorlardı. Her ikisinin de yek diğerini kendinden uzaklaştırmadığını, bilakis daha sıkı sarıldığını görüyordum. Yanaklardaki ıslaklıkların adı birinde sevinç, diğerinde ayrılıktı. Ve ayrılık mı sevinci, sevinç mi ayrılığı teselliye çalışıyordu, kestirmek zordu. Şarkıma başlarken Halime'nin Mekke'ye geldiği ilk günü yeniden hatırladım. İlk buluşmayı yeniden yaşadım. Gülün taze kokusuyla sarhoş ve parlak rengiyle mest geçirdiğim 3. ayın ortalarına doğruydu. Haziran başlarında. Kuraklık ve kıtlığın tam ortasında. Hevazinli kadınları seçen Mekke asillerinin kızı gelin olan bir anne misali hem ağlayıp hem sevindikleri gündü. Kimisinin kavuşmak, kimisinin de ayrılmak için kulaklarını ''Hevazin kervanı geliyor'' nidasına diktikleri gündü. Hevazin demek nesillerdir Mekke'de bebek hasreti ve bebek kavuşması demekti çünkü. Ana ile kuzusu arasında Mekke'nin kadim kaderi. Halime o yaz kervana kocasıyla birlikte katılmıştı. İki çocuğunu kız kardeşine bırakıp Şeyma isimli bebeğini kucağına aldığında bu yolun binbir düşünceyle tükeneceğini anlamıştı. Yanlarında sütüyle beslenecekleri yaşlı bir koyun ile kervandan kalmamak üzere kocasıyla nöbetleşe bindikleri arık boz eşekten başka ne eşyaları ne paraları vardı. O kadar yoksulluk içindeydiler ki açlıktan yolda adeta memesi kurumuş, günlerce ve gecelerce bebeğin ağlaması durmamıştı. Sırf bu yüzden gittikleri yerde emzirmek için bir bebek alıp almamayı bile kocasıyla tartıştı. Kendi yavrusu için bile sütü az gelen bir annenin bebek alması yalnızca kendilerini kandırmak olmaz, alacakları bebeğe de zulüm sayılırdı. Kocası hariç sırf bu yüzden merkebin yavaşlığı sebebiyle kervanın gerisinde kalmalarına fazla aldırmamıştı. Kervanın en fakir ailesi olmanın ağırlığıydı bu. Nasıl olsa kendilerine kimse bebek vermezdi. Nitekim kervandan yarım gün sonra Kabe'ye geldiklerinde Hevazinli annelerin pek çoğu Mekke'nin varlıklı ailelerine ait erkek bebekleri kapışmışlardı bile. Halime'yi Kabe hareminde mahzun, umutsuz, öylece dolanıp dururken gördüğümde üzülmüştüm. Hevazinden gelen en fakir anneydi o. Sonra başı üzerinden uçup, henüz süt anneye verilmemiş bir bebek var diye fısıldamayı bile istemiştim. Evet, bir bebek vardı. Diğer kadınların yetim diye almak istemedikleri fakir bir bebek. Kıtlık yılında en fakir anne için bekleyen en fakir bebek. Benim gül goncam. Alemleri bezendirecek cevher. Önceki kadınlara hak veriyordum. Babası olmayan bir bebeği emzirme karşılığında kim gelecekten umut beklerdi ki? Oysa babası zengin bir bebek, süt anne ve ailesi için ömür boyu himaye ve yardım demekti. Elbette hiçbir kadın sütünü parayla satmıyordu. Ama sütünü verdiği çocuk ve ailesinden geleceğe yönelik yakınlık görmeyi umması tabiydi. Babası olmayan bir bebek ise ucunda ışık olup olmayacağı belirsiz bir mağara geçidi sayılırdı. Halime Abdülmuttalib ile karşılaştığı o kuşluk vaktinde kesinlikle ışığı şüpheli ve bahşişi olmayan yetim bir bebeği kabul etme fikrinde değildi. Ama o yaşlı adam kendisine ne güzel sormuştu. Sen kimsin kızım? Halime efendim. Sağdoğullarından Halime. Aman ne güzel, ne baht. Hem Saad diye kutluluk soyundan hem Halime adıyla yumuşak huyluluğa sahip. Kızım, unutma ki dünyanın hayrı da, öte dünyanın izzet ve şerefi de senin kelimelerini taşıdığın o kutlu bahttan ve adına benzeyen şu yumuşak huydan gelir. Doğrusu kucağındaki bebek bahtiyar bir bebektir. Halime o sırada Şeyma'ya daha sıkı sarıldığının farkında bile değildi. Tıpkı şu anda Amine'ye sarıldığı gibi. İhtiyar bir adamın sözleriyle kızına sarıldığı o günün bereketiydi ki şimdi onu Amine'nin omzunda ağlatıyordu. Bu aile ne güzel bir aileydi. Halime ağlaması bitince omzuna yaslandığı kadının yüzüne bakarak bunu ona söylemeyi aklından geçirdi. Ama Amine'nin fısıltısını duydu. Seni tanıdığım güne şükürler olsun Halime. Ya o gün evime gelmeseydin? Nasıl gelmezdim ki? Abdülmuttalib bilgece, tılsımlı sözler ediyordu. Hatırlıyorsun demek. Hiç unutmadım. Halime kızım demişti. Yanımda bir yetim var. Başka kadınlara teklif ettim ama kabul etmediler. Sen belki onu emzirmeyi kabul edersen saadete erer. Yetimin yumuşak huyundan memnun kalırsın. Hem belki de evine bereket getirir. Sonra peki, içimde yolların birbirine karıştığı, canımı verene karşı acziyetimi ve fakirliğimi en fazla hissettiğim zamandı. Kararsız kaldım. Kocama sorayım dedim. Galiba diğer kadınların arasında kucağa boş dönmek gururumu incitecekti. Haris'e babası vefat etmiş bir yetim var ne dersin diye sorduğumda aldığım cevap Haris'ten ömrüm boyunca duyduğum en güzel sözdü. Babası yok diye bir çocuğu sahipsiz mi sanırsın Halime? Yetimin sahibi Allah'tır, var git, al çocuğu, belki evimize bereket getirir. Hem Abdülmuttalib hem kocam birbirlerinden habersiz yavrumun evimize bereket getireceğini söylemişti. Nasıl olur da almazdım. Bereket getirdi mi peki? Daha kucağıma alır almaz Amine, daha kucağıma alır almaz. Bir bebek ve iki anne, bir sevgili ve iki aşık gibi. Rekabet de tatlıdan tatlı. İkisinin de sözü gül üstüne. İkisinin de duası gülden yana. Bu iki anne konuşmuyor. Benden daha güzel şarkı söylüyorlardı. Aralarında yeniden sessizlik oluştuğunda Halime'nin evine gelen bereketi düşündüm. Şurada, ikisinin arasında buram buram tüten şu bereketi. Nasıl oldu, neden oldu bilmedim ama gülüm benim, Muhammed'im dediğimi fark ettim. Annelerin seslerinin sesime karışacağını bilemezdim. Tek yürekten ama iki ağızdan birden, yavrum benim, Muhammed'im. Amine'nin kalbini dinledim. Kendi canından olana bir başka kadının yavrum demesini biraz kıskanır gibi olmuştu. Ama kollarının gevşemesi bu yüzden değildi. Her gelişinde oğlunu yine götürmek için istekli olan Halime bu sefer öyle konuşmuyordu. Bunun nedenini anlamak gerekirdi. Halime, dedi gülümseyerek. Sanki oğlumu bana teslim etmeye can atar gibisin. Oysa her gelişinde yanında kalması için ısrar edip dururdun. Yanılıyor muyum? Halime tedirgin bir mırıldanışla cevap verdi. Ben üzerime düşeni yaptım. Allah da yavrumu büyüttü. Bundan sonrasında annesi sensin. Amine Halime'nin ses tonundan ve söyleyiş üslubundan tedirgin olmuştu. Çölde kahinler sık sık şeytanın çocuklara musallat olduğundan bahsedip dururlardı. Birden aklına böyle kötü bir hal geldi. Halime'nin önceki seferlerde yaptığı ısrarları hatırladı. Ama işte şimdi öyle davranmıyordu. Acaba oğlu hasta mıydı? Yanına çağırıp bağrına bastı. Gülümsedi. Hayır, bir aksilik yoktu. O sırada ben de rahatladım. İşte gülüm zinde ve sapasağlam idi. Gel gelelim Amine. Halime'nin tavırlarından şüphelenmişti. Bildiği bir şey varsa anlattırmalıydı. Önce oğlunu diğer odaya gönderdi. Belki Halime onun yanında konuşmaktan çekinirdi. Ama hiç gerek yokmuş. Halime başladı anlatmaya. Hem de ta en başından. Amine, Muhammed'imi senden ilk getirdiğim gün gözlerimin ta içine bakmış ve yavruma bir ziyan erişirse yaşayamam demiştin. Hı hı. Bu cümlen ağır bir kurşun gibi kalbime çökmüştü. Tedirgindim, kararsızdım. Korkarak yavrumu kucağıma aldım. İnan, içimdeki ağırlık birden ferahlığa çevrildi. Daha o dakikada göğüslerimde bir taşkınlık oluştuğunu hissettim. Neredeyse hemen o anda yavrumu senin gözlerinin önünde emziresim gelmişti. Halbuki bütün yol boyunca Şeyma açlıktan kıvranmıştı. Belki sen farkında değildin ama oğlumu kucağıma alır almaz Şeyma'nın ağlaması kesilivermişti. Karnı doymuş gibi. Senden ayrılır ayrılmaz içimde onu emzirme isteği uyandı. Alışkanlıkla başını sol göğsüme yasladım. Şeyma'yı öyle emzirirdim ama oğlum emmiyordu, korkmuştum. Israrla onu emzirmeyi deniyordum. Olmadı. Kocama durumu anlattım. Yol yakınken geri dönelim diye. Ama o itiraz etti. Belki diğer memenden emer. Dene bakalım dedi. Denedim. Bir görmeliydin Amine. Hani derler ya şapur şupur. Hiç acıtmadan ve asla sütümü çekip bitirmeden. O günden sonra sol göğsüm kardeşi Şeyma'nın oldu hep. Bu seçimi o yapmıştı. Ve bunda bir hikmet olduğunu anladım. Haris de benim gibi düşünüyordu. Bu küçük yavruda büyük şeyler gizli Halime. Ona sahip çık. Bu cümle Amine'yi eski günlere götürdü. Hamileyken ve doğum esnasında yaşadıklarını düşündü birden. Demek yalnızca kendisi değildi farklılığı hisseden. Ama hala kötü bir haber almaktan korkuyordu. Sesi titredi. Ne gibi şeyler Halime? Çok değişik ve sır dolu şeyler. Onu tekrar yaylaya götürmekten beni şimdi korkutan ve men eden şeyler. Amine'nin içine bir ateş düştü. Halime'nin korktuğu bir şey vardı besbelli. Sesini yükseltti. Allah aşkına Halime neler olduğunu söylemeyecek misin? Amine oğluyla ilgili kendisine olanların Halime'ye de olduğunu hissediyor ama daha kötüsünden korkuyordu. Ya başka bir şey var ise? Sorusu içini kemirmeye başladı. Yüzünün sarardığının farkında değildi ama korktuğunu ben bile görebiliyordum. Bereket versin Halime onu elinden tutup odanın iç tarafına çekti ve altına bir şilte serip oturmasını sağladı. Ellerini sımsıkı avuçladı. Onu teselli edecek zannettim. Yavaş yavaş anlatmaya başladı. Amine'yi daha fazla korkutmaktan ürküyor gibiydi. Artık sana her şeyi söyleme vakti geldi Amine. Ta başından itibaren ve artık yavrumu yaylaya tekrar götürmeyeceğim. Çatlatma insanı Halime, söyle neyse. Her şey daha buradan ayrıldığımız zaman başlamıştı. Yanıma yaklaşanlar kucağımda bir gül sepeti taşıyormuşum gibi koktuğumu söylediler. Yavrumun yumuk ellerini, pembe yanağını öptükçe bu koku tazeleniyordu. Sana öyle gelmiştir. İnanmayabilirsin ama ben yine de söylemek zorundayım. Mekke'ye gelirken beni zor taşıyan ve şehre geç gelmemize sebep olan merkebimizin dönüş yolunda kervanın en önünde gittiğini görünce ben de inanamadım zaten. Ama gelirken memesi kuruyan koyunumuzdan giderken sağılan sütler kervandaki herkesi inandırmaya yetti. Nasıl yani? Kana kana koyunumun sütünü içerek tabii ki. Yani şimdi sen, benim oğlum, dinle Amine. Başlangıçta ben de senin gibi inanamadım ama sonra olanları gördükçe... Amine rahatlamıştı. Bu sefer Halime'nin ellerini o avuçladı ve rahat olmasını istedi. Ona bu halleri bildiğini hissettirdi. Halime de iki sırdaş birbirine açılır gibi anlattı. Hatırlayacaksın. O yıl her yerde kıtlık ve kuraklık vardı. Ama biz yaylaya ulaştığımızda çadırımıza bereket yağdığını gördük. Haris de ben de bunun oğlumuz yüzünden olduğunu pekala biliyor ve şükrediyorduk. Herkesin davarları akşam eve aç dönerken bizimkilerden tulum tulum süt sağmamız sence de şükredilecek hal değil midir? Elbette Halime, elbette. Buna şükretmeliyiz. Onu emzirirken yavrumda dolunay gibi bir nurun parladığını görüyordum. Yaşını doldurduğumda herkes yavrumun uğruna inanmıştı. Tabii onu korumakta daha hassas davranmaya başladım. Birisinden ziyan erişecek diye her gece uykularım bölündü. Her gündüz kulağım seslere durdu. Bana neden söylemedin peki? İlk sene kervana takılıp gelişimizin sebebi buydu. Ama buraya gelince hasretine dayanamayacağımı anladım. Üstelik de sizinle ahdimiz onu 2 yıl emzirmek idi. Geri götürmeye burada karar verdim. Sonra her şey olağan aktı mı bari? Oba açısından soruyorsan evet. Yavrumuz gittikçe herkesin sevgilisi oldu. Yaylaya bereket ve iyilik geldikçe herkes bunu ondan bilmeye başladı. Tabii korkularım arttıkça artıyordu. Onu bağrıma bastıkça teselli bulduğumu da itiraf ederim. 2 yaşına gelince onu sütten kestim. Gürbüz büyümüştü. Gücü de yaşıtlarından fazlaydı. Bir keresinde Şeyma ile oyun oynarken onun omzunu ısırmış, hala küçük bir diş izi öylece duruyor. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim Amine. Gerisini nasıl anlatayım bilmem ki. Oğlumuz sanki çok şeyleri biliyor, düşünüyor, hissediyor gibi büyüdü. Nihayet bahçemizdeki ağaçların meyveleri dalları kıracak kadar çoğalınca herkes onun hakkında konuşmaya başladı. Üstelik başı üzerinde bir bulutun devamlı onu gölgelemesini kimseye izah edemiyorduk. Vardığı yerlerde işlerin kolaylaşıverdiğini de. Sanki Sağdoğullarının her işi eksikti de o varınca tamamlanıveriyordu. Haris de benim gibi hem seviniyor hem tedirgin oluyordu. Ona size ikinci getirişimiz ve o tedirginliğin eseriydi ve burada bırakıp gidecektik. Gel gelelim Mekke'de veba vardı. Üstelik dedesi de Arap dilinin fesahetini ve belagetini biraz daha öğrenmesini istemişti. Hatırlarsın. Ben de itiraz etmek yerine gönlümün sesini dinledim, onu tekrar götürdüm. Gelirken ne derece kederliysek giderken o aranda sevişliydik üstelik. Peki bu sefer ne oldu yavruma? Önce bir tehlike atlattık. Obamızın yakından geçen bir Yahudi cemaat onu ve üzerinden ayrılmayan bulutu görmüşler. Halleri daha karşıdan beni ürkütmüştü. Aralarında tartışıyorlardı. Yanıma gelince önce yavrumun gözündeki kızarıklıktan sordular. Doğuştan olduğunu öğrenince suratları ekşidi. Sonra birisi bu çocuk yetim midir dedi. Korkmuştum. Birden hayır işte şu Haris onun babasıdır ben de annesiyim cevabını verdim. Adamlar giderken birisi kulağıma eğilip eğer yetim olsaydı onu öldürecektin deyivermesin mi? Neden öldüreceklermiş ki? İleride onların menfaatlerini bozacakmış güya öyle dediler. Allah korusun yavrumu. Koruyor Amine hiç merak etme koruyor. Hatta her ne ki oluyor onun hayrına gelişiyor. Ne gibi? İşte şimdi anlatacaklarım gibi. Bir öğlen vaktiydi. Aşırı sıcaktan çölde her şey adeta uykuya varmıştı. Sessizliği bir çığlık böldü. Yetişin! Anne! Baba! Yetişin! Kardeşimi öldürüyorlar! Yetişin! İmdat! Eyvah! Biz de öyle deyip sıçradık. Bağıran yavrumun süt ağabeyi Abdullah idi. Nefes nefese. Eliyle çadırımızın arka tarafındaki küçük kuzularımızın olduğu yeri işaret ediyor ve kelimeleri birbirine karıştırarak anlatıyordu. Kardeşimi, iki adam... Üzerlerinde ak elbiseler, iki adam, Kureyşi kardeşimi. Babası kendisine gelmesi için iki omzundan tutup sarstı. O hala sayıklar gibiydi. Yere yatırdılar baba, beyaz elbiseli. Kardeşimi tutup yıktılar, sonra göğsünü yardılar. Şimdi içini karıştırıyorlar. Abdullah bayılmıştı. Babasıyla biz koştuk. Vardığımızda yavrumu ayakta göklere bakarken bulduk. Benzi sapsarıydı. Hemen bağrıma bastım. Sonra da babası kucağına aldı. Ne olduğunu sorduğumuzda Abdullah'ın dediklerini tekrarladı. Beyaz elbiseler giymiş iki adam beni yatırdılar. Bağrımı yarıp içimde bir şey aradılar. Onlardan biri kalbimden bir kan pıhtısı çıkardı ve bana bu şeytanın sendeki nasibidir dedi. Sonra da altın bir tastaki kar sularıyla kalbimi yıkadılar. Çok korktuk Amine hem de çok. Ben ağlamaya başladım yavruma bir şey olacak. Emanetime sahip çıkamayacağım diye çok ağladım. Babası halime dedi sonunda. Ben çocuğumuzun başına bir şey geleceğinden korkmaya başladım. Bir felaketten evvel onu götürüp teslim etmelisin. Eğesi işte buradayım. Amine duyduklarından dehşete düşmüş gibiydi. Ne yapacaktı, ne yapmalıydı bilemedi. Gülüm'ü yanına çağırdı. Hamileyken ve doğum esnasında yaşadıklarına bakarak Halime'nin korkusunu anlamıştı ama bu anlattıkları göğsünü birilerinin yarmış olması inanamıyordu. Oğlunu bağrına basıyor, bir farklılık arıyor ama değişik hiçbir şey görmüyordu. O sırada kalbine bir itminan geldi. Allah yavrusunu koruyordu ve koruyacaktı. Böyle inanıyordu ve böyle inanmaya da devam edecekti. Birden rahatladı. Hatta Halime'yi teskin için ona kar şerbetleri sundu. Sonra da onun için hazırladığı hediyeleri getirdi. Oğlunun süt kardeşleri için de ayrıca bir bohça yapmıştı. Abdülmuttalib'in ücret olarak ayırdığı parayı da üzerine koyup takdim etti. Halime para hariç hepsini sevinerek aldı. Amine, evime bereket getiren yavrumun hatırası olarak bu hediyeleri kabul ediyorum. Lakin bir annenin kendi evladını büyütmesi karşılığında ücret alması yaraşmaz. Onun ücretini Allah bize fazlasıyla verdi zaten. Ne mutlu sana ki Muhammed senin oğlun. Yeryüzünde Muhammed'imi görüp de sana imrenmeyen, seni kıskanmayan bir anne olabileceğini zannetmiyorum. Senden ricam odur ki zaman zaman Mekke'ye geldikçe onu görmeme müsaade edesin. Halime'nin veda ederken Gonca'ma sarılışını kıskandım. Kıskandım, kıskandım. Canım Muhammed'im, seni unutmayacağım. Sakın sen de beni unutma. Amine gülümü omuzlarından tuttu. Halime'nin ardından gözyaşlar içinde el sallarken genç ekinler misali toprağa düşen kocası Abdullah'a düşündü. Keşke bu uslatı o da yaşasaydı diye hayıflandı ve yetimini doyasıya bağrına bastı. Sıcaklığını göğsünün en derin yerinde hissedercesine. Sonra da çölün fasih bir lisan ve olgun bir kişilik verdiği goncasına kavuşmanın bahtiyarlığıyla kendi kendine fısıldadı. Muhammed, dürriyetim, yavrum. 6. ayrımın sonu, sayfa 101.